Ayrım 29. Zehra, Kars'tan Nagel. Sayfa 267. Bodrum'a geldiğimiz o sabah, Zehra ne kadar büyümüşsün diye haykırdı Bayan Mesinoviç ve kollarını bana açtı. Annem neşelenmişti çünkü Bayan Mesinoviç, Mirzat ve Samir'in mutlaka birlikte kaçtığını söyledi. Eğer oğlanları iyi tanıyorsa, çoktan dağları aşmışlardı. Düşlerinde onları her zaman Avustralya'da görüyordu. O kadar çok genç oraya gitmişti ki. Ve oğlunun sağ olduğu umudunu taşıdığı sürece kocası için yas tutmayacağını açıkladı. Yakında kendisi de onu daha iyi bir yaşamın beklediği İsveç'e gidecekti. Kuzeni gidişini ayarlamış, seyahat parasını ödemişti. Mirzat her zaman onu İsveç'te bulabilirdi ve kuzeninin yardımıyla kendisi de oğluyla daha iyi bir şekilde irtibata geçmeye çalışabilirdi. Bayan Mesinoviç ile karşılaştıktan sonra ben de yeniden umut etme cesareti gösterebildim. Uzakta olmak ölümle aynı şey değildi. Uzakta olmak Avustralya veya Güney Amerika, New York veya İsveç anlamına gelebilirdi. Uzakta olmak yaşam için kullanılan bir başka kelimeydi. Kardeşlerim ile Mirzat ve diğer herkes aksi kanıtlanana kadar yaşıyordu. Bodrum yıkılmış bir evin altındaydı ama sağlam sayılırdı. Her şeyden iyisi orada korkulacak birilerinin olmayışıydı. Tavanda bir elektrik lambası olması da iyiydi. 4 tane yün döşek vardı. Üçünde uyuyorduk. Dördüncüyü kanepe olarak kullanıyorduk. Ne masamız ne de sandalyelerimiz vardı ama bunları aramıyorduk. Her birimiz kendi yatağımızda oturup yemek yiyorduk. Ayrıca kocaman ağır bir sandık vardı. Kapı kilitlenemediği için geceleri sandığı kapının arkasına çekiyorduk. Hiç kimse bize karışmıyor ve emir vermiyordu. Bu büyük bir özgürlüktü. Gündüzleri sokağa atılmıyorduk. Bir anlamda huzurumuz, üstelik karşılıklı konuşabileceğimiz bir yerimiz vardı. Annem ve Bayan Mesinoviç çok ağlıyorlardı ama arada bir gülüyorlardı da. Beraberce 1 ay yaşadık. Akşamları Bayan Mesinoviç İsveç'teki yaşamı anlattı. Kuzeni oldukça zengin olmuştu. Kaloriferli banyo ve 2 tuvaleti ile konuk odası da olan kendi evi vardı. Bayan Mesinoviç kendi evini bulana kadar orada kalacaktı. Hem kuzeni hem de tatlı bir İsveçli olan karısı çalışıyorlardı. 2 arabaları ve 1 yazlık evleri vardı. Eksikleri yoktu çocuk dışında. Ona da henüz zaman bulamamışlardı. Her şey İsveç'ten ayarlanmıştı. Gitmek için sadece tam olarak nerede ve ne zaman olması gerektiğine dair son haberi bekliyordu. Bayan Mesinoviç bizim de onun arkasından en kısa zamanda gelmemiz için anneme rica etti. Biraz daha beklenirse artık geç kalınmış olabilirdi. O zaman bizi kimse istemeyecekti. Şimdiden özel bir takım önlemler gerekliydi. Artık Bosna'dayken oturma izni istemek veya sıradan bir bilet alıp seyahat etmek işe yaramıyordu. Mesele, seçtiğimiz ülkeye bir yolunu bulup girebilmek ve orada önemli olan parolayı hatırlamaktı. İltica. Bu kelime olmadan, daha bir gece bile o ülkede kalamadan geri gönderilme riskimiz vardı. Oysa bu kelimeyi unutmazsak, yetkililer bizi dinleyecekler, hikayemizi dinledikleri zaman durumumuzu anlayabilecekler ve her şey yoluna girecekti. Sınırlardan birinde yakalanırsak, bu kelimeyi söylemeyi asla unutmamalıydık. Yakalanmazsak bile İsveç'e girdikten sonra ilk önce polise söyleyecektik. Kuzeydeki polisler Balkanlardakinden tamamen farklıydı. Korkmamıza gerek yoktu. İsveçliler düzgün insanlardı. O denli barışsever ve saygındılar ki insan neredeyse anlamakta zorlanıyordu. Evet, İsveç büyük olasılıkla Avrupa'nın en medeni ülkesi dedi Bayan Mesinoviç ısrarla anneme. Sonra gözlerini bana çevirdi. Esma ve benim Paris'e ilişkin düşlerimizi biliyordu. Evet, evet küçük kız kardeş. İsveç listenin en başında Fransa ile birlikte tabii ki. Bayan Mesinoviç sürekli her akşam bizim de yola çıkmamız gerektiğine annemi ikna etmeye çalıştı. Çocukların bizi nerede beklediklerini kim bilir? Burada olsalardı çoktan bizi bulurlardı. Yakında yola çıkmazsanız asla kaçamazsınız. Belki de ilk zamanlarda kuzenimde kalabilirsiniz. Sorarım. Seyahat etmek pahalı dedi annem. O kadar parayı nereden bulacağım? Kredi verdiklerini işittim. Bu şekilde olursa biraz daha pahalı ancak ilk taksitini İsveç'te ödüyorsun. Her ay gelip küçük bir meblağ taksit alıyorlar. Bırak bu pratik işleri ben ayarlayayım. Uzanıp konuşmalarını sürdüren annem ve bayan Mesinoviç'e baktım. Arada sırada sanki biraz destek almak istercesine birbirlerine doğru eğiliyorlardı. Bayan Mesinoviç'in iyimser sesi bende yeni bir ruh hali yarattı. Hem annemle hem onunla yaşamayı istiyordum. O zaman hem onlar beraber olur hem de benim iki annem olurdu. Yeter ki dil bilmediğimiz ve yemek için paramız olmadığı için İsveçli kadın bozulmasaydı. Belki yazlık evde kalabilir ve ayak altında olup rahatsız etmezdik. Srebrenica'daki günlerden bu yana ne kadar zaman geçmişti? Kış gelmişti. İş adamları Saraybosna'nın kayak sporu merkezlerini yeniden olabildiğince çabuk açabilmek için güzel, karla örtülü dağların mayınlardan temizlenmesinin öneminden söz ediyordu. Ama evsizler kayak pistlerinin dibinde donarak ölüyordu. Donucu soğuklardan sonra ilkbahar geldi. Sonra henüz sona eren dayanılmaz sıcaklar. Şu anda sonbaharın başı olmalıydı. Eğer Mirzat ve Samir Avustralya'daysa Esma da mutlaka yaşıyordu. Babam ile öğretmen ve nehir kenarındaki ceset yığınının altında saklanan oğlandı. Gerçek olabilir miydi? Hayatta kalıp beklemiştik ama ne faydası olmuştu? Belki burayı terk etmenin zamanı gelmişti. Bayan Mesinoviç pes etmedi. Bir akşam hem anneme hem de bana açık açık anlattı. Savaş neyse ki bitmişti. Ancak barış anlaşması, Bodrum'da kaldığımız her geçen gün bizi kabul edip sığınma hakkı verecek bir ülke bulmanın giderek imkansızlaşması anlamına geliyordu. Daha fazla beklemek, kendi mezarımızı kazmaktı. Batıdaki hemen bütün ülkeler çoktan vize zorunluluğu getirmişti. Üstelik bazı ülkeler, bazı mültecileri bizim henüz terk etmeyi beceremediğimiz bu cehenneme geri göndermeyi bile planlamıştı. İşin aslına bakılırsa geç kalmıştık. Kendisi iki hafta sonra bir araba ile yola çıkacağı haberini daha yeni almıştı. Buna rağmen hala yetişebilirdik. Kuzeniyle konuşmuştu. Kredi işi olacaktı. Annem yalnızca Bayan Mesinoviç yola çıkmadan evet demeliydi. İsveç'te bir yaşam kurmak hala mümkündü. Ancak ya şimdi ya da asla. Annem kocasının yazgısını bilen Bayan Mesinoviç için durumun farklı olduğunu söyledi. Evet, o öldü diye yanıtladı kadın. Sen Samir'inkine ne kadar az biliyorsan, ben de Mirzat'ın sonunu o kadar az biliyorum. Her şeye rağmen yalnızca düşlerimde görüyorum onu. Burada yıkılıp kalarak çocuklarımıza yardımcı olamayız. Kocamdan ayrılıp yola çıkamam dedi annem ve çocuklarımdan. Onları terk etmeye nasıl razı olabilirim? Bu imkansız. Bir anne çocuklarını beklemek zorunda. Senin düşünmen gereken küçük kız kardeş de var. Bekleyip dua etmek zorunda diye devam etti annem. O zaman İsveç'te dua et diye yanıtladı Bayan Mesinoviç. Dua ve umut etmeyi her yerde yapabilirsin. Şimdi yola çıkma zamanı. Çocukların için, kocan için, kendin için, gelecek için yola çıkacaksın. Sizin tek kurtuluşunuz İsveç. Yola çık. Orada kızın okula gidip bir yaşam kurabilir. Biz ikimiz çalışıp para kazanabiliriz. Şimdi her şey para. Eski dünyayı unut. Parayla yapabileceklerimizin sınırı yok. Para umurumda değil dedi annem. Hiçbir şey istemiyorum. Yalnızca ailemi istiyorum. İyi işte canım. Çocuklarımızın bulunması için yardım satın alabiliriz. Duyuyor musun? Oğlumun yaşadığını biliyorum. Bayan Mesinoviç'in sesi birden titredi. Bıkıp usandığı açıktı. Annemin acısı ve inatçılığı devasa bir engeldi. Ben nasıl onları bırakıp gidebilirim? Yabancı bir ülkede beni nasıl bulacaklar? Hayır, bana yalnızca Allah yardımcı olabilir dedi annem. Eğer o isterse onların bana gelmesine izin verir. Evrakları doldurduk ya diye kendimi tutamadım. Kızıl Haç bütün kaybolmuş insanlar arasında bir haber ağı kuruyor. Belki bize bir başka yer bulabilirler. Elinde arananların işlendiği bir liste olan adam gözümün önüne geldi. Sonra onun bir şey ummamamız gerektiği şeklindeki sözlerini duydum. Sanki banttan okuyormuş ve elindeki kağıt tomarını bir an önce bitirmek istiyormuşçasına ateşli bir şekilde kağıtları sağa sola dağıtıyordu. Birden aklıma geldi. Bu kadar kağıdı kontrol edebilmeleri mümkün müydü? Kağıtları yalnızca arşive koyar veya atıverirlerse ne olacaktı? Burnumu çekiştirmeye, Az sonra da ağlamaya başladım. Annem bir elimi tuttu. Bayan Mesinoviç diğerini tuttu. Bu halde uykuya daldım. Uyandığımda annem, sonrasında bütün gece boyunca yiyeceğimiz ekmek ve küçük bir parça soğuk kuzu etini almaya gitmişti. Bayan Mesinoviç'in yola çıkmamız gerektiğine dair attığı nutuktan birkaç gün sonra o, annem ve bazı başka kadınlar, kayıplar ve arananlarla uğraşan özel bir bölümden hemen kendileriyle ilişkiye geçilmesini isteyen bir haber aldılar. Bizim bölgede yeni bir toplu mezar bulunmuştu. Cesetleri teşhis etmek çok zor olduğundan eş ve annelerin yardımı belirleyici önemdeydi. Yetişkin erkek ve oğlanların birçoğunun başlarının olmadığı söylendi. Bazıları kesilip atılmış, bazıları çürümüştü. Yalnızca bir iki cesedin üzerinde kimlik vardı. Kadınlardan eşlerini son gördüklerinde üzerlerinde ne olduğunu anımsamaları istendi. Hangi gömlek veya kazak, hangi ayakkabı, pantolon gibi. Annem ve Bayan Mesinoviç toplu mezarda ailelerimizden birilerinin olup olmadığını görmek için yola çıktılar. Birkaç gün içinde geri dönebileceklerini umuyorlardı. Onları tekrar göremeyeceğimden korkuyordum. Bodrumun bir köşesine büzüldüm. Kendime artık savaşın bittiğini hatırlatıyordum. Ayrıca kadınlara gidiş dönüş korumalı otobüs nakli sözü verilmişti. Çünkü barış tamamen kabul edilmemişti ve sırt bölgelerinden geçmek zorundaydılar. Geçen her saatle tüm kayıpların yaşadığını umut etme cesareti giderek azaldı. Özlediklerimi tek tek gözümün önünden getirmeye çalıştım. Samir gizli bir kampta hapsedilmişti. Bir deri bir gemi kalmış ve dövülmüş, dikenli tellerin ardında durarak çoktan yapılmış barış anlaşmasını bekliyordu. Esma savaşın bitişinden sonra duymamazlıktan gelemediğim bir askeri genel evde cansız bir bakışla bir döşeğin üzerinde yatıyordu. Kardeşlerim hayattaydı. Milena bir anlığına ortaya çıkıp kayboluyor, ardından her şey karanlığa gömülüyordu. Babam aklımda canlanmamıştı. Mirzat ve Saraybosnalı öğretmeni de göremiyordum. Ama bir anlığına dedem ve kendiminkilerde yün döşeğin üzerindeki görüntüsü yanıp söndü. Ben uyumuyordum. Dedem benle oynuyordu. Ve hayır, neyin hakikat, neyin yalnızca benim hayal ürünüm olduğunu anımsamak mümkün değildi. O resim benim kendi özel sırrım olarak kalmalıydı. Nehirle fabrika arasındaki ceset yığınına saklanan o genç adam karanlıkta yanıma uzandı. Birbirimizi korurcasına sarıldık. Bodrum kapısından itme gürültüleri gelene kadar yanımda kaldı ve sonunda annem ile Bayan Mesinoviç'in sesleri duyuldu. Kapıdan sandığı çekip hızla geri köşeme çekildim. O kadar özlem içinde beklememe rağmen anlatılacakları işitmeye artık hazır değildim. İçeri ilk önce Bayan Mesinoviç girdi. Tek bir söz söylemeden başıyla beni selamladı ve odanın ortasındaki yün döşeğin üzerine oturup ağladı. Hıçkırıklarında acıma duygusunu ama aynı zamanda hafiflemeyi, şükran duyuşu da sezinleyebildim. Annem bir an kapı aralığında durdu, ardından doğruca bana geldi. Bütün bedeni titriyordu ve bana ulaşmadan birkaç metre geride sanki bir şeyleri yerli yerine oturmaya çalışırcasına yeniden durdu. En sonunda bitmek bilmez yavaş bir hareketle kollarını bana doğru kaldırdı. Son adımlarında kollarını öne doğru uzattığında bir ton yük taşıdığını sandım ve sonunda romatizmadan kıvrılmış parmaklarıyla bana ulaştı. "Ah küçük kız kardeş," dedi ve beni bağrına bastı. Oğlanlardan hiçbiri orada yoktu. Bunun için Allah'a şükret. Ama baban oradaydı. Bütün gece içim içimi yedi. Nasıl da aynı anda bu denli üzgün ve bir bakıma rahatlamış olabiliyordum. Babam ölmüştü. Erkek kardeşim yaşıyordu. Belki. Ve kız kardeşim. Annem Bodrum'da tüm gece boyunca ağladı. Babanın pantolonu. Hiç kuşku yok. Onu kendim yamamıştım. O kadar kanlıydı ki. Kim bilir ne kadar acı çekti. Daha gömülmeden kan kaybından ölmüştür. Pantolon o kadar buruş buruştu ki, toprak ve kan. Ben yalnızca biraz ağladım. Belki uzun süre ağlayabilmek için fazlasıyla uyuşmuştum. Babam savaş boyunca o kadar uzun süre yanımızda değildi ki. Belki daha önce aklımda onun ölümünü birkaç kez canlandırıp alışmıştım. Belki Esma ve Samir'e duyduğum özlem babamın kaybını gölgede bırakıyordu. İçimde geriye ne kaldıysa, kız ve erkek kardeşimin hayatta olmaları, yeniden birbirimize sarılabilmemiz, birlikte savaş ve kaçıştan uzak yaşayabilmemiz umuduyla sarıp sarmaladım. Annem babamın cesedini tespit ettikten sonra Samir ve Esma'dan haber gelmeyişine üzülmekten vazgeçti. Hiç haber olmaması tercih edilecek bir durumdu. Bilinmezlik dayanılmazdı ancak içinde bir umut taşıyordu. En sonunda Bayan Mesinoviç'i izlemeye, Bodrum'u, ülkeyi, karanlık deliklerimizi terk etmeye hazırdık. Tılsımımı tutarak buradan uzaklaşmaya, yeni bir yaşama başlamaya ama asla kardeşlerimi bulmaktan vazgeçmeyeceğime yemin ettim. Annem bir yandan elimi tutarken diğer yandan burnunu çekiştirdi. Bayan Mesinoviç el sallayıp giderek ufaldı, ufaldı ve sonunda tamamen gözden kayboldu. Onun yola çıkışından 5 gün sonra annem dedi ki, "Küçük kız kardeş, neyin varsa topla, bugün yola çıkıyoruz ve asla geri gelmeyeceğiz. İsveç'e gidiyoruz. Kamyon akşam ezanında gidiyor." 29. ayrımın sonu. Sayfa 273.